Ayrım 10. Nereden Nereye? Musa Uysal. Sayfa 135. Süresi kısa olan öğrencilerin tahliye sonunda bulundukları yerlerdeki bir okula nakli yapılıyordu. Süresi uzun olanlar da Kalaba Ortaokulu'na devam ediyorlardı. Sonra okulun bünyesinde Kalaba Ortaokulu'na bağlı bir sınıf açıldı. Süresi uzun olup da okulu bitirenler liseye başladılar. Liseyi bitirip üniversiteye gidenler de oldu. Hükümlülük süreleri bitenlere üniversitede okumaları için yardım gerekiyordu. Bu eli onlara Çocukları Seven Kadınlar Derneği uzattı. Çocuklarımızın dışarıda okumalarına büyük yardımı dokunan sosyal hizmetler uzmanı Solmaz Kantekin'i, psikolog Sevim Ersev'i, ana baba sevecenliği gösteren İlhami İzgiyey, Ali İştar ve Seher Yıldırım öğretmenleri anmadan geçemeyeceğim. Çocukları Seven Kadınlar Derneği sık sık ziyaret ederlerdi ıslah evini. Onlara analarımız diyorlardı. Bayramlarda kutu kutu şeker, paket paket yiyecek getirirlerdi. Yapılan konuşmalarda da hizmetler övülür, getirilen hediyeler dağıtılırdı çocuklara. Böylece çocuklara bir minnet borcu yüklenirdi. Yadırgadım bunları hep, karşı çıkmak geldi içimden ama yapamadım. Karşı çıkmak saygısızlık olur, yapılan yardıma ket vurmak olurdu. Oysa ki öğrencilerimizin ne karnı aç ne sırtı açıktı. Bakmıyorlardı yiyeceklere, sarılmıyorlardı getirdikleri giyeceklere ama saygısızlıkla yapmıyorlardı. Oysa ki yoksulların, varsılların koruyuculuğunda ve hizmetinde olması gerekmiyor muydu? Onların işçisi olduğu, oradan karnını doyurduğu için şükretmesi gerekmiyor muydu? Varsılların da yoksullara yardım etmesi emredilmemiş miydi dinimizde? Sadakasını, zekatını vermeyenler, yevmel kıyamette yüce Rabbime hesap vermeyecekler miydi? Acaba eli de değil miydi? Yüce yaratan hepsini zengin yapsa ya da yoksulu varsıla muhtaç etmese, onlara el açtırmasa olmaz mıydı? Öğrencilerim hep derste bunu sorarlar, özellikle de din dersinde. Söylemeliyim ki çok zaman bunları yanıtlamada zorlanırdım. Dışarıda Kalaba Okulu'na da derse gittim. Bulunduğum başka okullarda da bu sorulara, böyle tartışmalara rastlamadım. Ama Çocukları Seven Kadınlar Derneği'nin bu tür yardımlarına, onun bunun sırtından çıkarılan eski elbiselere tepkileri olmuyordu. Ben de tepkileri olsun, onurlu olsunlar, muhtaç olmasınlar başkalarının kirli çamaşırlarını istiyordum. Bir gün Remzi Sarı Çoban geldi yanıma. Din dersine verdiğin yanıtlar tatmin etmedi bizi dedi. Onun bunun kirli elbiselerini alırken sesiniz çıkmıyor der demez tepki gösterdiler. Galip apaydı mikrofonu eline aldı. Biz mahkumuz, burada çalışıyoruz, kazanıyoruz. Devlet bizi ne aç bıraktı ne de açık. Bizim ihtiyacımız konser, sinema, tiyatrodur dedi. Çok mutlu oldum bu tepkiye. Hemen fiskos başladı. Benden kaynaklandığını anlamada gecikmediler. Kimse bana bir şey sormadı, ben de bir şey demedim. Anneleri ben de seviyordum. Onlar da bana karşı nazik davranıyorlardı. İyi niyetle yapıyorlardı. Bunlar varsıl ailelerdi. Hep yoksullara yardım etmeliyiz diyerek büyümüşlerdi. Bunların neden yoksul olduğunu düşünmemişlerdi. Belki başkaları da düşünmemiştir. Ama bunlar anadır. Vietnam'da, Hindistan'da, Amerika'da, Hollanda'da da anadır. Burjuva da olsa, küçük burjuva da olsa, işçi de olsa, köylü de olsa anadır. Selam olsun tüm analara. Bu satırları yazarken ortanca kızım girdi içeri. Elindeki paketi anasına verdi. Analar günüymüş. Bizim zamanımızda ne analar günü vardı, ne de babalar günü. Ne hediye aldık anamıza, ne hediye verdik babamıza. Bizim kuşak yokluk içinde yaşadı. O gün anam geldi aklıma. 53 yıl geriye gittim. Köy enstitüsüne giderken Sülüklü Göl'e kadar nasıl koşmuştu çabuk anla arkamdan. 48 yıl geriye giderek Yugoslavya'dan gelmiş, anası orada kalmış, kendisi köy enstitüsüne öğrenci olmuş, ana hasretiyle yanıp tutuşan çocuğun anasına yazdığı şiir geldi aklıma. Adını bile unuttuğum bu arkadaşımın hatırladığım kadar şiirini yazmak geldi içimden. Ah beli bükük, saçı ak anam, bu akşam da yola çık bak anam, gurbette tam 15 yıl bitti, artık ağlamayı bırak anam. Anam ben vatanın dizinde, sevgi saadete kanıyorum, işte ufkunda güneş batarken seni de hasretle anıyorum. Uzun yolları gözleyen anam, Ah beni sonsuz özleyen anam, o diyara giden akşam yelleri, vatandan benden anama selam. Yine karşıladı İsmail beni. Okulun kapısına kadar birlikte geldik. Niye benimle derse girmiyorsun dedim. Defterim, kalemim, kitabım yok hocam dedi. Hepsi var İsmail. Resim defteri, boyalı kalem de var dedim. Beraber girdik derse. Özlem duyup da alamadığı her şeyi verdim ona. Sevinmedi, neşelenmedi, hiçbir şey söylemedi. Sanki üzülüyordu. İsmail suskun, sınıf sessizdi. O saatte ders yapmadık. Şarkı söyledik, türkü söyledik. Herkes konuştu, herkes anlattı. Hep dinledi İsmail. Süzdü göz altından hepsini, herkese baktı. Hiç konuşmadı kendisi. Ertesi günü İsmail yine karşıladı beni. Derse girmek hoşuna gitmiyordu belli. Beni kırılmasın diye geliyordu. Ben de farkındayım. İsmail okuldan, dersten korkuyor. Tahtada problemleri ezbere çözüyor, sonucunu hemen söylüyor. Ama kalkmadı tahtaya, almadı tebeşir eline. Bir kez olsun kaleme sarılmadı. Meğer İsmail'in okuması kıt, yazması yokmuş. Bilmediğimi öğretmen duymasın demiş. Arkadaşları okumayı, yazmayı, problem çözmeyi öğretmişler. Ben İsmail'e bir şey söylemedim. Derse kaldırmadım, anlattırmadım. 3 ay kadar sonra 3. sınıftaki arkadaşlarına yetişti İsmail. Benim emeğim olmadan okur yazar oldu. İsmail durmadan konuşmaya başladı. Konuşmadığının, konuşamadığının acısını çıkarırcasına. İsmail devamlı ilgi bekledi. O da diğer öğrencilerle çalışmamı engelliyordu. Devamlı ilgilenmenin yanlışlığını da biliyordum. İsmail'e sezdirmeden ilgiyi hepsine dağıtmaya çalıştım ama beceremedim herhalde. Tepkisini çekmeye başladım İsmail'in. İsmail sağa sola sataşmaya, derslerini asmaya başladı. ''Seni böyle görmek istemiyordum.'' dedim. İsmail diklendi. ''Çalışmayacağım, okumayacağım, kimse karışamaz bana.'' dedi. İnsan her zaman bir olmuyor. Çocukluğundan getirdiği problemleri düşünmeden, düşünemeden bir tokat vuruverdim. İsmail bozuldu. Belki başkası olsa tepkisi daha büyük olurdu. Dersten çıktım gittim. Üzüldüm ama gönlünü dalmadım. İsmail'i arkadaşları yatıştırmışlar, hatalı olduğunu da söylemişler. Özür dilemen gerek demişler. Ama İsmail gelmedi. Ertesi günü karşılamadı beni. İsmail görünmüyor dedim arkadaşlarına. Kaçmış bu gece dediler. O gün Trabzon'da yakalamışlar. Merkez cezaevine koymuşlar. Araştırmaya başlamış kaçma nedenlerini savcı. Tokat vurduğumu tespit etmiş. Anamı özledim demiş. Yoksa öğretmen mi dövdü diye yineleyince çok severim ben öğretmenimi demiş. Ben öğretmenini sevip sevmediğini değil, dövüp dövmediğini soruyorum deyince, bende dövülecek göz var mı diye çocuk tavrıyla çıkışmış yargıca. Benim öğretmenim beni sever deyince yargıç firar suçundan beraat ettirmiş İsmail'i. Ceza almayınca İsmail'i çocuk ıslah evine geri gönderdiler. Sabah çocuk ıslah evine indiğimde geziniyordu yolun kıyısında. Karşılamadı, yalnızca göründü bana. Anladım, gelemiyor, utanıyor. Çağırdım, geldi, elimi tuttu, özür diledi. Trabzon'da yakalandığını söyledi. Gitmişken yakınlarını görseydim bari dedim. Sevgili okurlarım, İsmail'in şu sözlerini unutamıyorum. Kimi göreceğim hocam? Beni 3 yaşında bırakıp giden anamı mı, arayıp sormayan babamı mı, mezardaki ninemi mi dedi. Doldu İsmail'in gözleri. Köylümü de özlemiyorum ama köyümü özlüyorum dedi. Kalkan derenin yamaçlarını, kırlarını, ormanlarını özlüyorum dedi. Yine gözleri doldu. Islah evinde öğretmenliğim sürerken Türkiye Öğretmenler Sendikası, TÖS, boykota gitmişti. Toplumun yanımızda olduğu, siyasi iktidarın yalnız kaldığı bir eylemdi. Ben de boykot komitesindeydim. Bizim okulda da boykota gidecektik. Arkadaşlarımla bir araya geldik, boykota girip girmeyeceğimizi tartıştık. En yaşlı, ekonomisi en düzgün 2 arkadaşımız bu toplu isyandır diye ipe sapa gelmeyen gerekçelerle katılmadılar boykota. Okul müdürü olarak ben boykota katılıyorum dedim. En gencimiz Seher Yıldırım da ben mutfağıma bu iş yerinde grev vardır diye yazdım sözleriyle boykotu destekledi. Sosyal hizmetliler de bizzat okulumuza gelerek bizi desteklediklerini açıkladılar. Savcı ile ıslah evi müdürü geldi, hoşbaş ettik, merhabalaştık. Ne var ne yok dediler. Yaramaz bir şey yok dedim. Ama biliyordum ne sorduklarını, neyi sorduklarını. Boykot yok mu diye boykotun olup olmadığını bizim ağzımızdan duymaya çalışıyorlardı. Aslında biliyorlardı. 2 öğretmen ders veriyor, 2 sınıfta da öğrenci yoktu. Boykottayız efendim dedim. Buranın milli eğitime bağlı olmadığını, burada boykot yapamayacağımızı söylediler. Burada okul var, öğretmen var, öğrenci var. Maaşımızı da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alıyoruz. Okul olan her yerde boykota gideriz. Bizim boykotumuz ne öğrencilere ne de velilere karşıdır. Bütün veliler bizi destekliyor. Siz de veli durumundasınız. Siz de bizi destekleyin efendim dedim. Bizim eylemimiz ne öğrenciye karşı ne de velilere rahatsız etmeye yöneliktir. Sendikamızın aldığı karara uyduk. Üyesi olarak da uymak yükümlülüğümüz vardır diyerek açıkladım. Bu demokratik bir istemdir dedim. Aslında onlar da destekliyordu galiba. Fazla bir uyuşmazlığa girmediler yahut bana öyle geldi. Boykot komitesinde olduğum için arada uğruyordum okuluma. Bir müfettiş geldi sorgulamaya. Boykotta olduğumuzu boykottan sonra ifade vermeye hazır olduğumu belirttim. Ondan sonra ne okula gelen ne soruşturma yapan oldu. 2 gün sonra yolluklarımızla birlikte Van'a tayinimiz çıktı. Çevre okullardan bazı öğretmenler sevinmişlerdi tayinimizin çıkmasına. Devlete karşı gelinmez. Alemin akıllısı o mu? Milli eğitimi o mu düzeltecek gibi bilinçsiz, kişiliksiz sözler geliyordu kulağıma. Sürüldük diye ne üzüldük ne de aldırış ettiğimiz vardı. 4 arkadaşlık il dışına sürülen. Cemil Çakır'ı Siirt'e, Ahmet İplikçi Urfa'ya, Mustafa Koyuncu Kığ'ya, ben de Van'a gidiyordum. Cemil Çakır Demokratik Öğretmen Hareketi'nden kopmadı. Mesleğine, arkadaşlarına ve örgütüne adadı kendini. Aramızdan ayrılalı 1 yıl oldu. Ananları bol olsun. Öteki arkadaşlara rastlamadım bir daha. Örgütlerinden mi koptular, mesleklerinden mi ayrıldılar bilemiyorum. Olay oldu bizim sürgünümüz. Sendikalılar törenle uğurladılar bizi. Malatya'da karşıladılar dostlarımız. Hasan Nedim Şah Hüseyin oğlunda konuk olduk ilk gün. Eşiyle Hasan Nedim Şah Hüseyin oğlu çok yakın ilgi gösterdi. 2 gün sonra tayin edildiğimiz yerlere hareket ettik. Ben arkadaşımı Kığ'ya bıraktıktan sonra gideceğim bana. Öyle direktif vermiş Genel Başkan Fakir Baykurt ve arkadaşlarımız. O günlerde sürdürülen 3 günlük boykot, toplu sözleşme ve grevli sendikaya doğru ilk adımdı belki de. Aradan 24 yıl geçti, kamu kesiminde çalışanlar hala kavuşamadı demokratik haklarına. Dün milli eğitimi onlar mı düzeltecek, devlete karşı gelinir mi diyen arkadaşlarımızın çocukları, haklarını alma, insan olma, onurlu yaşama savaşımı veriyorlar. Dün babalarından ayrı, bugün çocukları ile birlikteyiz. Dün Eğitim İş Genel Başkanı Niyazi Altunya, Şube Başkanı Ali Rıza Türk Dönmez, Yönetim Kurulu'ndan Münevver Ogan ayrı ayrı haber verdiler. Milli Eğitim Bakanlığı'na, Çalışma Bakanlığı'na, Başbakanlığa toplu yürüyüş yapacaklarmış. Eski örgütçüleri de aralarında görmek istiyorlarmış. 82 yaşındaki Hamdi Konur'la kol kola yürüdük. Çalışma Bakanlığı'nı merdiveninde karşıladı Çorum Eğitim İş Şube Başkanı Bilal Nartok. Çoğu bizim kuşaktan arkadaşlarımızın çocukları. Yıllarca önce orada öğretmenlik yapan Rüşdü Apaydın da onlarla beraberdi. Merkez yürütmeden Bekir Yavaş geldi yanımıza. Mutlu olduk sizi aramızda görmekle diye bizi onurlandırdı. İncelik gösterdi Bekir Yavaş. Aslında mutlu olan bizdik. Yapılan emeklerin, geçmişteki arkadaşlarımızın çalışmalarının boşa gitmediğini görüyorduk. Disiplinli, kararlı ve tutarlı bir yürüyüş oldu. Dün yürüyenlere en yetkili ağızlar vatan haini diyorlardı. Ölçecek bir alet yok ki göstersin. Ülkesini, insanlarını kim daha çok seviyor, kim daha çok yatkın vatan hainliğine? Bugün artık hak sahipleri hakkını almaya yürüyor diyorlar. Başbakan yardımcısı Erdal İnönü, kamu çalışanlarına grevli toplu sözleşmeli sendika diye biz sizden fazla bağırdık miting meydanlarında diyor. Aynı partinin genel sekreter yardımcısı Eğitler Genel Başkanı ve de öğretmen örgütlerinden gelen Mustafa Gazalcı'nın mutluluk akıyordu gözlerinden. Milli Eğitim Bakanlığı'nın içi şubelerden gelen afişlerle süslendi. Milli Eğitim Bakanı Köksal Top'tan grevli toplu sözleşmeli sendika pankartının altında konuştu. Hemen yanı başında Eğitim İş Genel Başkanı Niyazi Altunya, "İlk toplu sözleşmemizdir bu" diye sürdürdü konuşmasını. Dün afişlerimiz yırtılırken bugün afişlerle süslenmeye başlandı her taraf. Nereden nereye? Daha demokrasinin tozu geldi ülkemize. Bu özgürlüğümüz ondan. Demokrasiye alışık olmayan siyasilerimiz ne kadar sabredebilirler bilmem. Bugün EİTSEM ve bütün kamu personel sendikaları yürüdüler. Kadın erkek el ele kol kola. Ta İstanbul'dan başlattılar yürüyüşü. Uzun yolda kendilerini güneşten koruyacak şapkalarıyla renk renk süslediler caddeleri. Eğitim İş Genel Başkanı Altunya ile Genel Sayman Rauf Tombul Çiçek'le karşıladılar. Duygulandım, gözlerim doldu. Bu hoşgörü, bu güzellik yakışıyor öğretmene. 12 Eylül öncesi şube başkanları hep erkekti. Şimdi bayan öğretmenler talip oluyor, oldular şube başkanlıklarına. Eğitim İş Şube Başkanı oldu Münevver Ogan. Suna Şafak da Ankara ili Keçiören Şube Başkanı. Ferdane Akpınar Yeni Mahalle'ye, Ulviye Taç Suluova şube başkanlıklarına seçildiler. 1969 Demokratik Öğretmen Hareketi içinde aktif görev alanlardan bazıları açığa alınmış, birçoğu da sürülmüştü. Ben de sürgünümde uğradığım Kığ'dan söz etmek istiyorum bu bölümde. Kığ küçük bir ilçe, palamut ve hayvancılıktan oluşan ekonomisiyle yaşamını sürdürmeye çalışan insanların yurdu. Türk, Kürt, Ermeni'den oluşan nüfusu ile Anadolu insanının geleneksel konukseverliğini sergiliyor sanki. 74 yaşındaki Raşo Ağa anlatıyor. Burada kavga olmaz, hırsızlığı bilen, tembelliği seven yoktur. Buranın arazisi az, verimi düşüktür. Geçinmek zordur bizim buralarda. Çalışma çok, dinlenme yok, eğlencemiz iştir bizim dedi. Sevdim Kığ'ı, sevdim Kığlıları. Türkünü, Kürdünü, Ermenisini sevdim, bütün insanlarını sevdim. Raşova sürdürdü konuşmasını. Türk kötü, Kürt beter, Ermeni eğri diye insanları ayıramayız. İnsan insandır, kökeni ne olursa olsun. Gece gürültüyle uyandım. Otelin küçük odasının küçük penceresine koştum. Daha yeni yatmıştım. Her taraf aydınlık. İnsanlar koşuşuyor. İlk bakışta yangın olduğu belli. Ot yığını tutuşmuş bir eve sıçramış. Ben de gittim. Birlikte söndürdük. Kimseye bir şey olmadı. Sevginin örüldüğü, kötülüğün kırıldığı bu yerde itfaiye olmadan söndürüldü yangın. Kadın erkek büyük küçük el birliği içinde ve de elle su taşıyarak. Çevreyi gezdirdi ilk öğretim müdürü. Belediye başkanı Alişan'la tanıştırdı. Alişan yemeğe çağırdı bizi, söyleştik. Güler yüzlü sıcak insanların sofrasında. Yemekten sonra tur attık ilçede, çevreyi dolaştık. Karakola uğradık. Boş durmaktan şikayetçi komiser. Bir yıl oldu buraya geleli, hiç olay olmadı. Gittiğin yer biraz hareketli olmalı diye güldü. O da sürgünmüş. O da bizim gibi demokrasiden korkanların hışmına uğramış. Bütçenin yarısını savunmaya ayıran, kan dökmeyi medeniyet, silah yapmayı uygarlık sayan, insanları dinlerine, ırklarına göre ayıran, çıkarları uğruna milyonlarca insanı öldürmekten çekinmeyen metropol ülkeler gelin. Anadolu'nun en uzak köşesinde, dağın başında, Türk, Kürt, Ermeni nasıl kardeşçe yaşadıklarını görün. Uygarlık öğrenin Kığlılardan. Sürgünlüğüm işe yaradı, Kığlıları tanıdım. Aldığım harcırah da evin harcına katılmış oldu. Öğretmen bacana Mehmet Yalçın'la emeğimizi katarak 27 yılda tamamlayabildiğimiz evin çatısında çalışıyordum. Sonbaharın soğuk olduğu, rüzgarın acı estiği bir gündü. Elinde tornet arabası, sırtında çuvalı ile bir çocuk çıka geldi. Köşesinden sivriltip başına geçirdiği çuval onun paltosu, pardesüsü ve de şemsiyesiydi. ''Amca, şuradan biraz odun alabilir miyim?'' dedi. Belli ki ateş yakıp ısınacak. İstediğin kadar alabilirsin dedim. Çuvalına biraz odun doldurdu gitti. Çocuk ıslah evine inen patikanın kıyısına yaktı ateşini. Oralarda ev yoktu o zaman. Geniş bir alandı oralar. Daha betonlar yığılmamıştı üst üste. Sonradan hatırladım. Tanıdım Aydın Özlü'yü. Saat 14'te dersim var. Islah evine ineceğim. Aşağıda çukurun içinde ıslah evi. Yanından geçersem o da beni tanır, utanır diye düşündüm. Yolumu değiştirdim. Dersimiz bitti, evlerimize dönüyorduk. Aydın Özlü'yü çoktan unutmuştum. Yolumuzun üstünde ateş yaktığını da, çamlıktan çıkınca yüz yüze geliverdik Aydın Özlü'yle. Ayağa kalktı, selam verdi. Hatırını sorduk, iki elini yana açtı. ''Görüyorsunuz ya'' der gibiydi. ''O yapılan ev senin mi öğretmenim?'' dedi. ''Benim Aydın'' dedim. ''Olmadı hocam'' dedi. ''Neden?'' diye sordum. ''Ben demir çalacaktım bu gece.'' ''Nasıl demir?'' ''Parça demir'' diye yanıtladı. ''Ne varsa hepsini yükle götür'' dedim. ''Olmaz, götüremem'' diye diretti. ''Sen götüremezsen başkası götürür'' dedim. ''O demirler benim işime yaramaz'' dedim. Sonra ayrıldık Aydın'ın yanından. Aydın'ın yerinde olsak ne yapardık diye tartışıyorduk ki, ''Durur musunuz bir dakika?'' diye seslendi Aydın ardımızdan. Ne söyleyeceğini, nereden başlayacağını bilemiyordu. Biz de ne diyeceğini merak etmiştik. Damdan düşer gibi başladı. ''Ana yok, baba yok, iş yok, duracak yer yok. Nereye gitsem sabıkalısın, nerede çalışmak istesem kapılar kapanıyor yüzüme. Yazın duvar diplerinde, köprü altlarında yatıyoruz. Şimdi nerede yatacağım söyler misiniz? Yağmurun yağmadığı, yaşın değmediği bir yer, bir de kuru ekmek istiyorum. O zaman hırsızlık yaparsam ulus meydanında assınlar beni dedi. Öğüde başladık. Söyledikleriniz ne iş, ne ekmek, ne de yatacak yer veriyor dedi. Karnımı doyurmaya, kışı çıkarmaya yer arıyorum, çare arıyorum dedi. Ama çareyi yine kendim bulacağım. Geçen kış olduğu gibi kışı çıkaracak kadar bir suç işleyeceğim, geleceğim İslah evine. Yine mi sen, utanmaz herif, rezil, başımızın belası, usandık senden diyeceksiniz. Siz benim yerimde olsanız ne yaparsınız, kışı nerede geçirirsiniz dedi. Aydın Özlü daha 14 yaşındaydı. 25 yaşındaki insanın deneyimi vardı Aydın'da. Yani feleğin çemberinden geçmişti. Konuşmasıyla, hareketleriyle öyle görünüyordu. Zaten çok geçmeden de geldi Aydın. Bize dedikleri aynen oldu. Yalnız öğretmenler bir şey demediler. Ben size demedim mi der gibi baktı öğretmenlerin yüzüne. 35 lira çalıp gelirsen böyle derler. Milyonları çalana da rağbet edilir bu ülkede dedim. Kurul başkanı Aydın'ı atölyeye yolladı. Konuşmamın hırsızlığı özendirici hem de politik olduğunu söyledi. İsteyen istediği gibi algılasın dedim. Daha uzatmadık. Kurul başkanı da üzerime gelmedi. Zaten siyasi konuşmaları pek sorun yapmazdı kurul başkanı. Aydın'ın ailesi Erzurum'dan gelmiş. Büyük kent yutmuş aileyi. Uyamamışlar büyük kente. Anası başkasına kaçmış, babası içkinin, kumarın esiri olmuş, ablası sarhoş sofralarının mezesi, büyük ana, büyük baba kahrından ölmüş. Aynen filmlerde gördüğümüz aile dramları gibi. Pek iyi tanımıyor büyük anasını, büyük babasını Aydın. Aydın Özlü'yü kim büyütmüş, nasıl büyümüş kendi de bilmiyor. Her çocuğun bir evi vardır, benim birçok evim vardı. Yemek yerken azar yerdim, sevgi yerine dayak yedim. Yaramazdım, hangi eve götürseler o evin çocuğunu döverdim. Ana kucağı görmedim, sarılmadım anamın boynuna. Bilmiyorum gözlerinin rengini bile. Ya baban dedim, şeytan görsün yüzünü dedi, uzaklara baktı. Kim bilir neler geçiriyordu kafasından. Aydın 2 yaşındayken evi terk etmiş annesi. 12 yıldır görmemiş yüzünü. Babası ölü mü, sağ mı zaten bilmiyor. Anasını da hatırlamıyor. Şimdi anan çıksa gelse sevinir misin dedim. Dolu dolu oldu gözleri. Konuşmam. Görmeyi isterim de konuşmam diyerek ağlamaya başladı. Hiç söylemedim. Benim de içim ağladı. Biraz sonra rahatladı. Kaç senedir ağlamadıydım öğretmenim dedi. İkinci şubede çok dövüyorlar dediğinin. O zaman ağlamıyor musun deyince... Bu ağlama ona benzer mi hocam dedi. Öyle ya. Yine doldu Aydın'ın gözleri. Erkek ağlamaz diye şaka yaptım. Geceler yârim oldu. Anam anam garibem. Ağlamak kârım oldu. Anam anam garibem. Bayram geldi neyime. Anam anam garibem. Kan damlar yüreğime. Anam anam garibem. O gün bayramlaşmayı okulun önündeki meydanda yaptık. Çocukları Seven Kadınlar Derneği Cumhuriyet Başsavcısı da geldi. Ayrı ayrı konuşmalar yaptılar. Aydın ne anlamış ne dinlemişti. Karışıvermiş köyce izli ziraat mühendisi Turgut Bey'le dikip büyüttüğümüz çamlığın içine. Çamlığın içindeki cılgadan evime gidiyordum. Yanık yanık bir türkü söyleniyordu. Ne güzel bir ses, ne de güzel söylüyor. Eğdim vişnenin dalını kaldırdım, baktım Aydın Özlü. Daha da dokundu türkü bana. Anıları bol olsun, Harun Karadeniz'in Türkülerin Dili diye bir kitapçığı vardı. İşte konuşuyordu Aydın'ın söylediği türkü. Evvelden güler idim, şimdi gülmek neyime diye konuşuyordu. Aydın sağ dirseğini yere dayamış, yanının üzerine uzanmış. Eğri çamın çatılına yuva yapan kumrudan gözlerini ayırmıyordu türküsünü söylerken. Aydın'ı çağırdım geldi. Neye bakıyorsun dedim. Güldü. Türkü söylerken bir yandan yavrularını doyuran kumruyu izliyordu belli. Ne güzel sesin var. Bir türkü söyle. Bugün bayram. Belki biz de katılırız dedim. Söyleyemem ki öğretmenim dedi. Çok güzel söylüyordun. Söylemeye söylerim de içimden gelmeyince söyleyemem deyince varmadık üzerine. Bir daha duyamadım yanık sesiyle söylediğini. Sahaya doluşmuş top oynuyor çocuklar. Kurum müdürü Vehbi Kuru el etti beni görünce. Hele şunlara bak dedi. Çok severdi Vehbi Kuru çocukları. Çocuklar da onu severdi. Sahaya doluşmuşlar. Üç takım aynı kaleye top atıyorlar. Ne topları karışıyor ne de kendileri. Nasıl da heyecanla oynuyorlar. 10. ayrımın sonu. Sayfa 147.